Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 22. söz iki makamdır. Birinci makam, Bismillahirrahmanirrahim. Ve yadribullahu lemthâle linnâsi leallehum yetezekkerûn. وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri burada 22. söze bir misalle, bir örnekle başlayacağı için Kur'an-ı Kerim'de örneklerin verildiği iki ayetten bir numune alarak dolayısıyla yapacağı vereceği derse bir delil getirmiş oldu. Kur'an-ı Kerim'in mucize yönlerinden bir tanesi de örnek. Örnek vererek, misal vererek anlaşılması zor, müşkil meseleleri örneklerle kolay bir şekilde bizim önümüze seriyor, aklımıza yaklaştırıyor ve kalbimizin ikna olmasını, nefsimizin de ikna olmasını sağlıyor. Buradaki birinci örneği ben yerinden okumak istiyorum. İbrahim Suresi 24. ve 25. ayetlerde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Elem tara keyfe daraballahu meselen kelimeten tayyibeten ke şeceratin tayyibetin asluha sabit ve fer'uha fissema. Yani görmedin mi Allah bir örnek veriyor Kur'an-ı Kerim'de bize. Hakikaten bir güzel sözün, bir ayetin, kelime-i tayyibenin nasıl bereketlendiğini anlatmak üzere verilmiş güzel bir örnek. Güzel bir kelime, keşşeceratin tayyibetin, bereketli güzel bir ağaç gibidir. Bu ağacın aslı yerde sabittir ama dalları göklere doğru çıkıyor. İkinci ayet tu'ti ukulaha kullahin, sürekli o yiyeceklerini verir. Hin kullah kullahin, her zaman bi izni rabbiha, Rabbinin izniyle. Ve yadribullahul emsale linnasi, Allah bu örnekleri insanlara verir. Leallehum yetezekkerun, İbret alsınlar, ders alsınlar ve akıllarını kullansınlar diye. Şimdi bu ayeti kerimenin verdiği manaya göre, bize verdiği örneğe göre bir güzel söz, bir ayet, bir kelime-i tayyibe, Subhanallah, Elhamdülillah, Cenab-ı Hakk'ın marifetiyle ilgili herhangi bir güzel kelime bir güzel ağaca benzetilmiş. Bir ağacın nasıl yüzlerce meyvesi, binlerce meyvesi olur ve sürekli her yıl verir, bir defa verip bırakmaz. Sanki Cenab-ı Hak da bunun gibi sizin söylediğiniz her bir güzel söz, okuduğunuz her bir ayet, güzel kelime-i tayyibeler bu ağaç gibidir, sürekli bereketlendir. Allah bir çekirdekten milyon meyveyi yarattığı gibi, yüz binler meyveler yarattığı gibi, o zaman bir güzel kelimeden de okursanız, yaşarsanız, ona uygun bir hayat sürerseniz kesintisiz nimetler, sevaplar, ihsanlar verir diyerek bir örnek. Bir diğer örnek وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ İnsanlar tefekkür etsinler diye biz onlara güzel örnekler veririz. Bu da Lev enzelna diye okuduğumuz Haşr suresinin sonundaki ayetlerden. Orada Rabbimiz biz eğer bu Kur'an'ı ala cebelin bir dağa indirseydik la ra'aytahu haşi'an mutasaddi'an min haşyetillah, Allah'a olan haşyetinden paramparça olurlardı. Yani Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in şayet bir dağa inmiş olsaydı bu ayetlerin haşyetinden, Allah'a korkularından, haşyetinden bu hale gelirlerdi. Ve tilkel emsal, işte biz bu örnekleri veriyoruz insanlara ta onlar da tefekkür etsinler, bundan ders alsınlar diye. Demek ki Kur'an-ı Kerim inmiş olan insanlar bu Kur'an'ın haşiyeti, azameti, ulviyeti karşısında böyle nefislerini paramparça yapıp mahfiyet içerisinde Cenab-ı Hakk'a secdeye kapanmalar gerekirdi. Öyle ya, dağlara inseydi böyle olacaktı. Size inince ne olmanız gerekir diyerek güzel bir örnekle bu hakikati aklımıza ve kalbimize yaklaştırıyor. Mesela yine Kur'an-ı Kerim'de taşlarla ilgili Hazreti Musa Aleyhisselam'ın getirdiği hakikatları dinlemeyen Yahudilere karşı Allah-u Teala taşlardan örnek verir. Bazı taşlar vardır ki içlerinden pınarlar fışkırır. Ayrı ayrı 3 tane örnek var. Bir tanesini söyleyelim. Taşların içerisinden sular fışkırıyor. Onların kalpleri ise diyor, bu hakikatleri almadıkları için Allah'ın emri karşısında taşlardan su fışkırırken onların kalpleri Allah'ın emirleri karşısında katı olmaları gösteriyor ki taş gibidirler. Hatta devam ediyor, taştan da daha katıdır. Çünkü taş gibi olsaydı onlardan belki bir pınar fışkıracaktı, maneviyat, marifet pınarı. Böylece Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de değişik örnekler vermek suretiyle yüksek hakikatlerin, ulvi hakikatlerin, geniş hakikatlerin, derin hakikatlerin aklımıza, kalbimize, vicdanımıza, ruhumuza yakınlaşmasını sağlıyor ve bizi ikna ediyor bir açıdan. Hatta bununla ilgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde o kadar çok örneklemelerle hakikatler anlatılıyor ki hakikaten insan neredeyse o ifadeler aşık oluyor yani. Şimdi mesela diyor ki benim diyor sizinle misalim neye benzer? Peygamberimiz örnek veriyor. Bir ateş yanınca etrafında kelebekler, böyle küçük sinekler dolaşırlar. Farkında değiller, biraz sonra ateşe düşecekler. Nasıl ki siz o dolaşan kelebekleri, sinekleri ateşe düşmesin diye uzaklaştırmaya çalışırsınız. Ben de aynen sizi o cehennem ateşine düşmeyesiniz diye sizin tam belinizden tutmuşum, sizi çekiyorum. Benim örneğim tam o adamın örneğine benziyor diye gerçekten hem akılda kalıcı hem somut, muşahhas bir örnek vermek suretiyle mükemmel bir metot. İşte üstadımız Kur'an-ı Kerim'in sünneti olan, yani adetullah olan örneklerle yüksek hakikatleri akıllara yaklaştırma metodunu, Peygamber Efendimiz'in de sünneti olan hakikatleri akıllara yaklaştırma metoduna kullandığı örnekleme yolunu Risale-i Nur'da bolca kullanmış. Hatta mesela sineği örnek veriyor Cenab-ı Hak. Siz diyor bütün toplansanız sineğin bir tek kanadını yaratamazsınız, yapamazsınız diyerek onu da örnek veriyor. Onun için Risale-i Nur'da verilen örneklemeleri Kur'an'ın ve sünnetin birer adeti ve birer yolu olarak görmek ve onların ahlakıyla ahlaklanma şeklinde değerlendirmek gerekiyor. Şimdi bu kısa girişten sonra örneğimizi okuyalım. Bir zaman iki adam bir havuzda yıkandılar. Fevkalade bir tesir altında kendilerinden geçtiler. Gözlerini açtıkları vakit gördüler ki acayip bir aleme götürülmüşler. Burada bizim bu dünyaya başka bir alemden getirildiğimiz anlaşılıyor. Yani örnek üzerinden giderken kısa kısa anladığımız bazı manaları paylaşalım. Tabii herkesin mutlaka anladığı farklı manalar olabilir ama mesela burada iki adam diyor. Niye iki adam? Çünkü insanlık tarihi inanan inanmayan, iffetli iffetsiz, namuslu namussuz, adaletli adaletsiz, iyilik yapan kötülük yapan, güzel konuşan kötü konuşan, hep ikili değil mi yani? Hazreti Adem Aleyhisselam iki oğlu, biri Habil, biri Kabil. İlk oğullar, ilk çocuk, ilk nesil. Hazreti Adem'in ilk nesli yani. Kabil, Habil'i öldürüyor. Bakın iki çocuktan başlıyor. Kıyamete kadar iki kişi aynı. Ya iyi ya kötü, ya hayır ya şer. Onun için iki adam diyor. Yani siz buna 2 milyon deseniz de iki adam. 2 milyar, 2 trilyon deseniz de iki adam. İnananlar, inanmayanlar zaten oradan başlıyor. Onun için iki adam. Bir havuza yıkandılar. Fevkalade bir tesir altında kendilerinden geçtiler. Yıkanma tabiri malumunuz arınmayı, temizliği temsil eder. Su, temizliği, arınmayı ve masumiyeti temsil eder. Yıkadığınız bir şey arınır. Ne kadar necaset bulaşırsa bulaşsın. Yıkanan bir şey temizdir. Hatta yıkadığınız halde kiri çıkmasa bile ya da görüntüsü, rengi kaybolmasa bile necasetin yine temiz sayılıyor. Suyun böyle bir özelliği var. Onun için insanlar dünyaya gelirken masum gelirler. Günahsız yaratılırlar. Peygamberimiz buyurmuş ki, her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Hiç kimse günahkar doğmaz. Bakın, koca dünyanın yarısını istila etmiş bir dinin mensupları, bütün insanlığı günahkar olarak görüyorlar. Allah bütün insanları günahsız, masum, temiz fıtratta yaratır. Hatta malumunuz dinimize göre bir kafir çocuğu bile olsa eğer buluğa ermeden, akıl baliğ olmadan vefat etmişse ehli cennettir. Babası cehenneme gitse bile çocuğu onun gittiği yere gitmez çünkü çocuk masumdur. Dolayısıyla üstadımız burada bir havuzda yıkandılar. Fevkalade bir tesir altında kendilerinden geçtiler ifadesi hem bizim başka bir alemden masum olarak bu dünyaya gönderilişimiz hem de çocukluk dönemindeki yaptıklarımızdan mesul olmadığımız ve çocukların masum olduğunun ifade edilmesi. Tesir altında geçmemiz de şu. Mesela ben bazen soruyorum anne rahminde ne kadar kaldık diye 9 ay. Kimse hatırlamıyor. Ama orada bayağı bir dönem geçirdik. Sonra çocukluk ne kadar? Hangi dönemi hatırlıyorsun? Yani 5 yaşındaki, 6 yaşındaki yaptıklarımız, yapılanlar hatırlasak ne ala? Yani oradan 5-6 ile kayıp. Peki anne rahmine gelmeden biz bir alemdeydik. Neredeydik? Ne yaptık? Ne ediyorduk? Ruhumuz kiminle tanıştı? Kiminle görüştü? Onlar da bilmiyor değil mi? Bir tesir altında Rabbimiz yaratmış. Ta ki o alemleri hatırlamıyoruz. Eğer insan ruhlar alemini, ruhlar aleminde Cenab-ı Hakk'a verdiği sözü hatırlasa belki de herkes iman etmek durumunda kalacak. Anne rahminde geçirdiğimiz devreleri, o karanlık alemdekileri hatırlasak Allah o bizi o bir damla sudan o hale getirdiğimiz biz bilemiyoruz. Gerçi burada anne rahminde kaldığımız döneme de işaret olduğu söylenebilir. Ama her halükarda Cenab-ı Hak bizi tertemiz, duru arı bir şekilde her şeyimizi tertemiz olarak dünyaya gönderdi. Çocukluk döneminden gözlerimizi açtık. Artık yavaş yavaş sağımızı, solumuzu, arkamızı, önümüzü anlamaya başladık. Henüz buluğa ermesek de sabi mümeyyiz diyorlar buna İslam hukukunda. Çocuk ama henüz buluğa ermemiş, yaptıklarından sorumlu değil. Fakat neyin ne olduğunu yavaş yavaş kavramaya başlamış. Tabiri caizse biraz da burada bunu anlıyoruz. Gözlerini açtıkları vakit gördüler ki acayip bir aleme götürülmüşler. Buraya biz getirilmişiz. Gelmedik. Hatta bazen şöyle bir ifade kullanılır. Bahar geldi. Neredeydi ki geldi? Nasıl yani? Bahar gelmez. Getirilir. Yağmur yağdı. Yağdırılır değil mi? İnsan da öyle. Doğmaz. Allah tarafından doğdurulur. Yaratılır. Demek insan kendi gelmiyor. Hatta bazen bir yolcu bekliyoruz. Yolcu geldi mi falan diye sorarlar. Doğum oldum falan diye. Demek ki bu kelimeleri kullansak bile iç dünyamızda mana olarak hep arkasında bir yüce kudretin olduğunu ve onun izniyle, emriyle bu aleme gönderildiğini aklımızdan çıkarmayalım. Yani yağmur yağıyor desek bile yağdırıldığını niyet ederek söyleyelim. Bahar geldi diyor olsak bile getirildiğini, gönderildiğini niyet ederek söyleyelim. Bakın bu dünyaya biz gönderildik. Onun için üstadımız alem-i ervahtan, rahm-ı maderden, sababetten, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer, cennete veya Allah korusun cehenneme gider bir uzun yolculuk diyerek o bizim uzun yolculuğumuzun başlangıcını ruhlar aleminden başlatarak anne rahmini, çocukluğumuza bak onları çok hatırlamıyoruz, hatta hiç hatırlamıyoruz. Ama bir gün geldi ki gözümüzü açtık, etrafımızdaki olaylarla tanıştık. Ben varım. Etrafımda bir şeyler var. Bu alem öyle bir alem ki kemali intizamından bir memleket hükmünde. Hani bir memleket tabirini kullanmasının nedeni şu. İnsanoğlu dağınık, çok, kalabalık ve büyük şeylerin bir tek varlıkmış gibi algılamasında zorlanır. Değil mi? Ama onu bir küçük mana ile ifade etse, mesela Üstad Hazretleri Risale-i Nur'un birçok yerinde der ki, kainat büyük bir insandır. İnsan-ı kebir. İnsan küçük bir kainattır. Bak, kainata bakış açımızı hemen netleştiriyor. Siz fabrikanın çarklarına bakın böyle tek tek, belki nizam ve intizamı kavrayamazsınız. Ama fabrika dediğinizde bir bütünlük akla gelir. Şehrin sokaklarına girin, caddelerin dolaşın, bütünlüğü kavrayamayabilirsiniz. Ama şehir dediğinizde bir birlik, bir bütünlük, intizam, nizam, tertip, düzen aklınıza gelir. Onun için üstadımız şu uçsuz bucaksız zannettiğimiz ama ucu bucağı olan fakat çok büyük, Üstad Hazretleri'nin ifadesiyle zaman ve mekan cihetiyle çok geniş olan bu alemi bildiğimiz, alışkın olduğumuz bazı tabirlerle aklımıza yaklaştırıyor. Bir memleket sahipsiz olur mu? Olmaz. Lideri vardır, yönetimi vardır. Değil mi? Sahibi vardır. Onun için bir cihetten bakılırsa kemal intizamından bir memleket hükmünde. Belki biraz daha ufkumuzu iyi anlayalım diye bir şehir hükmünde. Biraz daha belki bir saray hükmünde, hatta biraz da inelim mi? Belki bir insan hükmünde, hatta daha insek belki aşağıya, bir hücre hükmünde gibi öyle kolay, öyle rahat, öyle mükemmel idare ediliyor. Bir karışıklık, bir düzensizlik, bir intizamsızlık olmuyor. Mesela bir tane örnek verelim. Üstadımız diyor ki Kuddüs isminde, sen diyor ufacık odanı süpürmesen diyor, kirlenir. Giydiğin gömleği yıkamazsan birkaç gün sonra kirlenir. İnsanların bulaşık elinin karıştığı yerleri hep gidin kirlidirler. Ama insanlar ellerinin bulaşmadığı yerlere bakın, tertemiz. Duru, arı, nefis. Ne denizlerde bir kargaşa var, ne dağlarda, ormanlarda, ne sağda solda, ne de göklerde, o ulvi alemlerde. Demek ki bu kainat küçük bir odadan daha mükemmel temizleniyor, duru, arı ve güzel tutuluyor. Ne akla gelir? Sanki şu kainat bir oda hükmünde. O kolaylıkta tanzim ve tertip ediliyor. Onun için üstadımız kainattaki mükemmelliğe dikkat çekerek, hani bu bir ayet-i kerimenin de bir açıdan bize manasının verilmesidir. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهِ لَفَسَدَتَا. Eğer Allah'tan başka ilahlar olsaydı, gökler ve yer, kainat fesada uğrardı. Peki bu kadar büyük alemler, bu kadar büyük cürümler olduğu halde, cirimler olduğu halde, kütleler olduğu halde, bu kadar faaliyet, bu kadar hareket, bu kadar tabiri caizse çalışma, değil mi yani? Fabrikaları görüyorsunuz, işte sokaklarımızı görüyorsunuz. 3-5 kişi toplanıyor, şurada bir pazar vuruluyor. Pazardan sonra bir bakıyorsunuz, ya burası ne olmuş böyle, kıyamet mi kopmuş? Halbuki sabahleyin tertemiz, bir pazar vuruluyor, perişan. Peki bu kadar hareketlerin, bu kadar bereketlerin, bu kadar karışmaların, çarpışmaların olduğu bir alemde bu mükemmellik niye kaybolmuyor? Onun için Allah akıl vermiş bize. Bunu anlayalım diye. Onun için aklı olmayan Allah hesaba çekmiyor. Sorgulamıyor. Birinci muhatap olmanın yolu akıldır. Aklı olmayanın dini yoktur derler. Kural bu. Aklı olana Allah teklifte bulunuyor. Hani nasıl ki bir adamın gözü yoksa gör denmez, baksana denmez. İşitme özelliği yoksa duysana denmez. Öyleyse aklı olmayan Allah, haydi iman etsene. Şu kainata bakıp tefekkür edip bu kainatın bir sahibi vardır desene diye böyle bir teklifte bulunmuyor. Onun için ne diyor? Şu mükemmellik değil mi? Acayip bir alemi götürmüş. Öyle bir alem ki kemal-i intizamından bir memleket hükmünde, belki bir şehir hükmünde, belki bir saray hükmündedir. Kemal-i hayretlerinden tabi bu kadar mükemmelliğe, bir de tabi bu kainatın içerisinde bir de insan kendisi var. Kainat olunca, şehir olunca, saray olunca ben de o kainatta bir varlık, kainatın içerisinde bir varlığım. Hep beraber düşündüğümüzde bu mükemmelliğin içerisinde kemali hayretlerinden etraflarına baktılar. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak sürekli, bakın çok enteresan, dikkatimizi az çeken konulardan birisi. اَفَلَمْ يَنْظُرُوا اِلَى السَّمَاءِ Göklere bakmazlar mı? كَيْفَ بَنَيْنَاهَا Nasıl bina etmişiz? وَزَيَّنَّاهَا Nasıl süslemişiz? Fesubhanallah. فَنْظُرْ اِلَى آثَى رَحْمَةِ اللّٰهِ Baksana Allah'ın yeryüzündeki rahmet eserlerine. كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Nasıl onu ölümünden sonra diriltiyor? Bakmazlar mı dağlara? Bakmazlar mı deveye? Bakmazlar mı kendilerine? Nasıl göz verdik, kulak verdik? Bakmaz mı nasıl yaratıldığına? Bir damla sudan, üç karanlık içinde, anne rahminde. Ve subhanallah. Demek ki Kur'an-ı Kerim sürekli niye göz vermiş bize? Bakalım diye. Niye akıl vermiş? Baktığımızı anlayalım diye. Değil mi yani? Bu aletlerin veriliş gayesi gönderilmiş alemi tanımak. Bu alem penceresinden o alemi yaratan zatın isim, sıfat ve şunatının varlığını fark etmek ve onun marziyatı dairesinde hareket etmek. Onun için ne diyor? Etraflarına baktılar, gördüler ki bir cette bakılsa azim bir alem görünüyor. Büyük bir alem. Bu büyük alemin bir örneğini ben bir makalede okumuştum. Diyor ki makalenin yazarı, ışığı kainat yaratıldan bu tarafa, ışığı dünyamıza gelen yıldız var. Ama hala ışığı dünyamıza ulaşmamış. Saniyede 300 bin kilometre hızla bize geliyor ama hala gelememiş yolda. Kainatın büyüklüğünü anlatmak anlamında. Üstadımız diyor ki 7 kat semalar anlatırken, bütün bu yıldızlarla dolu alemlerin tamamını bir sema, ondan başka 6 kat sema var olduğunu insan idrak eder. 7 kat gökler anlatırken 7 tane mana veriyor. Bir 7. manaya da böyle veriyor. Yıldızlarla dolu bu alemleri bir, bu kadar büyük bir alem. Aşağıya inelim. İnsan bir alem. 70 trilyon hücre varmış. Hücreye in bir alem. 70 trilyon atom var. Atoma in bir alem. Onlarca elektron var. Onun altına in parçacıklar, partiküller. Fesubhanallah. Yani gözlerini kaldır gökyüzüne bak. İlminle bak hücreye, kendine bak. Mikroskopla bak, teleskopla bak. Neyle bakarsan bak, bu kainat büyük bir alem. Bu kadar büyük bir alem niye karışmıyor? Niye çarpışmıyor? Niye dengesi bozulmuyor? Demek ki bu alemin bir sahibi, alemin büyüklüğü nispetinde onun sahibini ispat ediyor. Bir harf katibini gösterirse, acaba kainattaki yazılan harfler sayısınca katibini nasıl gösterir? Değil mi? Onun için bir alem, azim, büyük bir alem görünüyor. Bir cihette bakılsa, evet, muntazam bir memleket. Bir cihette bakılsa, mükemmel bir şehir. Diğer bir cihette bakılsa, gayet muhteşem bir alemi içine almış bir saraydır. Tabi sarayın içeri, kainat bir saraysa, bu saray içerisinde her bir insan ayrı bir alem. Saray içerisinde ayrı alemler var. Mesela emir alemi, berzah alemi, kabir alemi, ahiret alemleri, değil mi? Alem, alem, alem. O kadar çok alemler var ki kainatta, ama her bir insan da bir alem gibidir. Tabiri caizse kainatı özetlemiş Allah, insanda derc etmiş. Nereden bakarsak bakalım, ister saray, ister şehir, ister memleket, isterse büyük bir insan olarak bu kainata bakalım, mükemmel, harika, düzenli, tertipli. Öyleyse şu acayip alemde gezerek seyran ettiler. Hatta Kur'an-ı Kerim'de siru fil art ayeti var. Bakın, bu alemde gezerek seyran ettiler. Hani insan gözüyle gezer. Üstad Hazretleri'nin insana verilen özellikleri anlatırken der ki, mesela insanın midesi var. Evet. Midesine yeryüzü büyüklüğünde bir sofrayı Allah hazırlamış ve onun midesinin önüne koymuş. Değerimizi anlayalım. Üstad Hazretleri devam ediyor. Diyor ki, insanda öyle hassasiyetler var ki, hissiyatlar. Eller gibidir ki göz ve kulak mesela. Belki midemizin önüne konulan sofradan daha geniş bir sofrayı Allah onun önüne sermiş. Mesela insan bakıyor, gözü güneşi görüyor. Yıldızları görüyor. Gökteki kuşları görüyor. Ta uzaktaki dağları görüyor. Ama el ulaşamıyor. El ancak buraya gidiyor. Ama gözü güneşe gidiyor. Aylara, yıldızlara gidiyor. Hatta insanın hayali, o da bir görüyor. Nereyi görüyor? Geleceğini görüyor. Geçmişini görüyor. Bu kainatın bir evveli vardı görüyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu maddi ve manevi organlarımızı, latifelerimizi kullanmak suretiyle hem yeryüzünde gezeceğiz, hem de gök sema alemlerinde gezeceğiz, hem de ahiret alemlerinde kainatın yaratıldığı ilk dönemlere giderek ta evvel alemlere kadar gidebiliriz. Onun için Hazretleri şu acayip alemde gezerek seyran ettiler. Yoksa bizzat dünyayı dolaşmak şart değil. Hayalle dolaşır insan, gözüyle dolaşır. Hatta Hindistan cevizini yer, Hindistan cevizini hatırlar, değil mi? Ya Rabbi, bunu Hindistan'da yaratıyorsun, bize ikram ediyorsun diye orada gezer hayale. Gezdi. Bu alemleri müşahede etti. Ya gözüyle, ya aklıyla, ya haliyle, ya ilmiyle, ya fikriyle, neyse Allah'ın verdiği bütün duyguları kullanmak suretiyle bu alemleri gezdi, tozdu. Evet, gördüler ki bir kısım mahluklar var, bir tarz ile konuşuyorlar, fakat bunlar onların dillerini bilmiyorlar. Ne kadar güzel. Üstad Hazretleri buna güzel örnek veriyor, onu verelim. Gökyüzü gök gürlemesiyle dermiş ki, ey insanı boş boğaz, bizi camit zannetme, biz de varız dermiş. Ama söyleyin bakalım, biz bunun dediğini anlıyor muyduk? Ne diyor gök? Allah, yağmur geliyor diye anlardık biz. Değil mi? Yağmur geliyor. Yağmurun habercisi diye anlıyorduk biz. Meğersem esas dediği o değilmiş. Esas dediği, ben de tesbih ediyorum. Sadece sen değil. Benim böyle camit gibi görünüme bakma. Camit değilim ben. Bak, sesimle Allah'a tesbih ediyorum ve tesbih ettiğimi de sana duyuruyorum. Ben böyle bir varlıkken Allah'a tesbih ediyorsam, insan sen o kadar akıl, şuur, bilinç, idrak, hürriyet verilmiş bir varlık olarak nasıl? Onun için hayvanların ne dediklerini, bitkilerin ne dediklerini, yıldızların orada göz kırparak bizlere neler dediklerini. Değil mi? Onların dili, rüzgar eserken mesela çok enteresan. Üstadımız diyor ki, nasıl ki diyor bir insan bir emir aldığı zaman komutanından, amirinden o emri yerine getirmek için koşturur. Sanki rüzgar amirinden aldığı emri yerine çabuk getirmek için bir koşturmasıdır. Biz nedir? Esiyor. Ha meğer koşuyormuş. Allah'tan aldığı emri çabuk yerine getirmeye için. Ya. Onun için çok güzel bir dikkat çekiyor burada. Ne diyor? Gördüler ki bir kısım mahluklar var, bir tarz ile konuşuyorlar. Balıkların konuşması ayrı, değil mi? Çekirgelerin konuşması ayrı, sineklerin konuşması ayrı, işte yıldızların konuşması vesaire. Fakat bunlar onların dillerini bilmiyorlar. Yalnız işaretlerinden anlaşılıyor ki mühim işler görüyorlar, ehemmiyetli vazifeler yapıyorlar. Hani insan bir fabrikaya gitse şöyle garip garip bakar. Ya bu çarp ne işe yarıyor? Dokunmaktan da çekinir. Lan ne olur bir trafizi kaptırırız falan diye. Bu ne işe yarıyor? Anlamaya çalışır. Merak eder. Ya bu fabrikanın bir sahibi var ama yine de birisi olsa da bana bunu bir anlatsa diye, değil mi? Aslında emin olun, kainat fabrikasının çarkları o fabrikanın çarklarından ne kadar mükemmel ve harika ise kainat büyüklüğünde de bu kainat fabrikasının sahibinin varlığını ve birliğini ispat ediyor ve bütün fabrikada çalışan varlıkların çıkardıkları sesler, yaptıkları hareketler, çarkların vazifelerini görmesi de onların bir vazife için yaratıldığını gösterir. Elhamdülillah. Onun için memleket dedi. Arabalar dolaşıyor. Niye dolaşıyor? Bir vazifeleri var. İş görüyorlar. Şehirde. Kablolar var. Ne işe yarıyor? Bir vazifeleri var değil mi? Şehirdeki yapılan bütün icraatın bir vazifesi, bir görev olduğu gibi. Bir saradaki bütün odaların, pencerelerin, ampullerin, lambaların neyse, duvarların. Kainatı da böyle elekten geçirip hem gözümüzle, hem kulağımızla, hem aklımızla, hem hayalimizle, hem kalbimizle ne diyeceğiz? Bir de okuyalım bunu. Yalnız işaretlerinden anlaşılıyor ki mühim işler görüyorlar ve ehemmiyetli vazifeler yapıyorlar. Üstad Hazretleri bunların gördüğü vazifeleri, hizmetleri, nasıl işaret ettiklerini Risale-i değişik yerlerini izah ediyor. Burada da Burhan Burhan lemma lemma işaret edecek. Onun için o konuya girmiyoruz. Ama mesela diyor ki yıldızlar ışık işaretleriyle bizi bu kainat sema denizinde balıklar gibi yüzdüren bir zat var. Aşağıdaki denizin içinde yüzen balıklar bizi suyun içinde öldürmeden yüzdüren bir zat var dediği gibi sema gök denizinde de yıldızlar yine o denizde yüzdürülüyor. Bakın direksiz. Değil mi? Yandırmak maddeleri bitmeden ne diyor onlar bize işaretleriyle? Güneş mesela. Kardeşim bu ışık bana ait değil. Sakın benden bilme. Bu ışığı da beni de var eden, yaratan seni orada, beni burada. Sana göz, bana ışık veren zat aynı zat. Diyor yani haliyle. Allah razı olsun. Bir derste bir abimiz demişti, çok hoşuma gitmişti. Mesela diyor, odun gibi ağaçlardan yumuşacık meyvelerin yaratılması işaret eder ki senin yumuşak diş etlerinden sert dişleri çıkaran kim ise o sert kütüklerden yumuşak meyveleri çıkaran da odur. İşaret işte. Daha nasıl işaret etsin? Bir harf bile, hani bir balon görüyoruz yukarıda. Aa bunu kim acaba gönderdi oraya diyoruz. Bir balon ya. Biraz sonra patlayacak ve inecek. Ömrü belli. Peki şu gökyüzündeki yıldızların gök semasında durması bize bir işaret olmasın mı? Onun için işaretlerinden anlaşılıyor ki, ifadeye bakın, mühim işler görüyorlar, ehemmiyetli vazifeler yapıyorlar. O iki adamdan birisi arkadaşına dedi ki, bu birisi dedi, peygamberler başta olmak üzere, o peygamberlerin sahabeleri, peygamberlerin varisleri ve onların talebeleri olan ve onların imanı bütün müminlere varıncaya kadar. Herkesin kendi kapasitesine, kabiliyetine göre. Onun için eğer bir mümin kardeşimiz, mesela ben bir zaman bir dershaneye gitmiştim, Yenibosna'da. Ortaokuldaki talebeler dersten çıkmışlar, medreseye gelmişler. İkindim vakti. Kapı hafif açık. Baktım birisi, Allah-u Alem dördüncü meseleydi. Dördüncü meseleyi okuyor, oradaki gençlere anlatıyor. Sınıf arkadaşlarına. Hepsi aynı sınıftalar. Görseniz, bebek gibi. Yani bebek zannedersin, ortaokulda bir çocuk yani. Ha bak Mehmet Selim. Ya dedim, Allah bu çocuğa bu asırda peygamber görevi yaptırıyor. Peygamber değil ama peygamber vazifesi yaptırıyor ya. Fesubhanallah. Onun için ben ne anlatıyorum, kime anlatıyorum dikkat etmeyelim. Anlattığımız vazife kimin vazifesi? Bu vazife Allah'ın insanlığın en değerli varlıkları olan peygamberlere yüklediği bir görev. Birisine bir namaz anlatmak. Birisine bir marifet dersi vermek. Birisine anladığın bir nükteyi paylaşmak. Peygamberin vazifesini yapıyorsun ya. Onun için bak ne diyor? O iki adamdan birisi. Yani o iki adamdan birisi sen misin? Onun için makamımızı, mevkimizi, yaşımızı, başımızı, ilmimizi dikkate almadan ne öğrendiysek. Tabi bu arada da daha yenileri öğrenmek azmiyle, gayretiyle mutlaka paylaşalım bilgilerimizi. Mutlaka birileri ulaştıralım. Çocuğumuz olur, eşimiz olur, babamız, annemiz olur. Değil mi yani? Komşumuz olur. Fark etmez. Arkadaşa dedi ki, şu acip alemin elbette bir müdebbiri ve şu muntazam memleketin bir maliki iki ve şu mükemmel şehrin bir sahibi üç ve şu musanna bir sarayın bir ustası. Devam eder mi etse? Öder tabi. Kainatta görülen bütün mükemmellikler mutlaka Allah'ın bir ismine dayanır. Şu kainatta görülen bütün hayatlar elbette bir hayat sahibine. Şu kainatta görülen bütün renkler elbette bir renklendirene, mülevvin ismi. Şu kainatta görülen hikmetler elbette bir hakime. Ne kadar Allah'ın ismi varsa tek tek kainattaki varlıklardan hareketle Allah'ın isimlerine ulaşabiliriz. Niye? Bir yerde çölde eğer bir baraka mı diyorlar? Baraka, saray demiyoruz ha. Çölde bir baraka yapılmış. Ne dersiniz? Herhalde burada birisi var. Niye? Nereden biliyorsun? Baraka var. Ne olmuş ki? Ya insan ne kadar cahil değil mi? Ya kardeşim peki çöldeki barakayı bir sahibe veriyorsun da, bir yapana veriyorsun da, şu kainat bir barakadan, sen bir barakadan, daha mı? Aman ya Rabbi ya. Allah Allah. Onun için hakikaten Cenab-ı Hak aklımızı kullanmayı nasip etsin. Gerçekten bu çok önemli. İnsan öyle gaflete dalıyor, öyle tabiri caizse yüzüne gözüne bulaştırıyor ki dalaleti, hiç düşünmek, hiç tefekkür etme aklına gelmiyor yani. Ya. Orada atılan bir tane şey olsa, bu havai fişek mi diyorlar? Havai fişek, hele yaz günlerinde merak ediyoruz biz de değil mi ya? Bir şey biliyoruz havai fişek. Bir cam açıyoruz, balkon açıyoruz, bir bakalım diye. Havai fişeklere bakan bizler, gökteki fişeklere bakamıyoruz. Yani semadaki atılan o büyük fişeklere bakamıyoruz ya. İnsan. Onun için şu acip alemin, şu ifadeleri bir de okuyalım ya. Şu acip alemin bir müdebbiri. Ya müdebbir, Allah'ın bir ismi. Yudebbirul amr, ayette geçen bir isimdir bu. Allah bütün işleri tedbir eder, idare eder. Sonra ve şu muntazam memleketin bir maliki. Memleket varsa malik var. Değil mi? Sanat varsa sanatkar var. Yazı varsa katip var. İhsan varsa ihsan eden var. Güzellik varsa güzelliği veren var. Ne kadar her güzellik bir güzele. Her ihsan bir ihsan edene. Her cömertlik bir kerime, bir cömerde işaret eder. Gayet güzel. Bir yerden bir ses geliyor. Hafız efendi Fatiha okuyor. Ola bir hafız ne güzel okuyor. Yok canım hafız yoktur. Ne biliyorsun? Kardeşim hafız olmazsa bu der. Bu ses gelmez. Hafız okuyor. Değil mi ya? Ya öyle. Onun için Allah'ın bütün esmasını ve sıfatlarını kainat alemlerinden okumak üzere yaratıldık biz. Üstad Hazretleri bunu 11. sözde bir sergi, bir fuardan bahsediyor. Sergi ve fuar serildi diyor. Orada bütün antika sanat eserleri dizayn edildi, serildi. Oraya bir tane şey tayin edildi. Tarif edici, muarrif, peygamberler başta olmak üzere onların varisleri de girer. Oradaki eserler ile, sanatlar ile sanatkarına ne cihetten şehadet ettiğini, dert ettiğini göstersin. Demek ki kainatı yaratan zatı maddi gözle göremeyiz. Ama yarattığı eserlerden, sanatlardan, tecellettir esmasının güzelliklerini hareketle, akıl gözüyle ve kalp gözüyle onun varlığını, birliğini anlıyoruz. Onun için bu akıllı arkadaş, arkadaşına dedi ki, şu acip alemin elbette bir müdebbiri, şu muntazam memleketin, çünkü muntazam, intizam var. Aynı zamanda Üstad Hazretleri ben çok detaya girmek istemiyorum. Aynı zamanda Üstadımız kelam alimlerinin Allah'ın varlığını ve birliğini ispat etmede kullandıkları metotlara işaret ediyor. İntizam delili, kemal delili, temizlik delili, sanat delili. Bir sanat varsa sanatkara işaret eder. O delilleri de işaret etmiş oluyor yani. Bak bir de okuyayım. Şu acib alemin elbette bir müdebbiri ve şu muntazam memleketin bir maliki ve şu mükemmel şehrin bir sahibi, yukarıdakilerden de atıfta bulunuyor. Bir cedden baksan bir memleket, bir cedden baksan bir şehir, bir cedden baksan bir saray ise bu alem, elbette bu memleketin de, bu sarayın da, bu şehrin de bir sahibi, bir maliki, bir sanatkarı olmalı. Ve musanna sarayın, sanatlı yapılmış sarayın bir ustası vardır. Biz çalışmalıyız, onu tanımalıyız. Ders, ibret. Evet. Çalışmalıyız neye? Onu tanımaya. Ve tanımalıyız. Barakallah. Marifetullah dersi. Müsaade ederseniz ben bununla ilgili Fatiha suresinden hemen bir kısa aktarımda bulunayım. Allah-u Teala'nın varlığı ayrıdır, birliği ayrıdır. Bakın Allah'ın varlığını kabul eden Hristiyanlar var. Hristiyan Allah'ın varlığını kabul ediyor mu? Ediyorlar. Ama birliğinde problemleri var. Onun için varlığını kabul etmek yetmez, birliğini. Peki birliğinde kabul ettiği varlığını ve bir ama onun sıfatları, isimleri tanımak gerekiyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de elhamdülillah, hamd Allah'adır. Peki bu Allah kim? Rabbil alemin, alemin Rabbidir. Maliki errahmanirrahim, değil mi? Rabbil alemin errahmanirrahim, Rahman ve Rahim'dir. Sonra? Maliki yevmiddin, din gününün sahibidir. Bakın, Allah-u Teala'yı başladı tanıtmaya. Demek ki Allah-u Teala'nın varlığına ve birliğine iman etmek şart ama bu yetmez tek başına. Bir de o zatı tanımalıyız. Esmasıyla, sıfatlarıyla ve şunatıyla. Maşallah. Onun için çalışmalıyız, tanımalıyız. Çünkü anlaşılıyor ki bizi buraya getiren odur. Onu tanımazsak kim bize medet verecek? Bu önemli. Hani bir kainatın sahibi madem odur, Öyleyse bu kainatı da bizi de idare eden, hatta biz buna müsaade ederseniz bir cümleyle ifade etmeye çalışayım. Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetinde şeriki olmadığı gibi rububiyetinde de şeriki yoktur. Bunu bazen karıştırıyoruz biz. Yani Allah birdir, ilah bir olur, tamam. Peki terbiye eden de birdir. Hayatları veren de birdir. Rızıkları veren de birdir. Şifaları veren de birdir. Dediğimizde Allah'ın rububiyetinde de ortağı şeriki yoktur manası çıkar. Onun için burada bize uluhiyetini ispat etti. Sonra rububiyetine işaret etti. İfade bildim bilmiyorum. Ne dedi? Madem dedi o var değil mi? Bir usta var, bir malik var. Anlaşılıyor ki bizi buraya gönderen odur. Onu tanımazsak kim bize medet verecek? Yani bize kim yardım edecek? Dillerini bilmediğimiz ve onlar bizi dinlemedikleri şu aciz mahluklardan ne bekleyebiliriz? Ne kadar güzel ya. Üstad Hazretleri Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın balığın karnına, Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnına girmesindeki olayı anlatırken der ki ona diyor bir deniz gece karanlık, deniz dağdağlı. Bir gece deniz karanlık, bir de balığın karnında. Öyleyse diyor Hazreti Yunus'a medet verecek, yardım edecek öyle bir zat lazım ki hükmü hem balığa, hem denize, hem geceye, hem cev-i semaya geçebilsin. Üstad Hazretleri buna diyor ki nuru tevhid. Evet. Sır ehadiyet içinde diyor. Bak Üstad Hazretleri bu manayı veriyor. Bize diyor kim medet verecek? Bu dilleri anlamadığımız onlar da bizi anlamıyor. Onlar mı bize yardım edecek? Onlar bizim dertlerimize çözüm bulacak. Allah Allah. Onun için Peygamberimiz buyurmuş ki aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın zatını tefekkür etmeyin. Allah'ın zatı hiçbir şeye benzemez. Sıfatları şunatta benzemez. Öyleyse Allah'ın zatını tefekkür etmeyin. Ya Allah'ın ala illah yani Allah'ın eserlerini, sanatlarını, mahlukatını tefekkür edin. O mahlukatın penceresinden Allah'ın esmasının, sıfatlarının ve şunatının varlığına, mahiyetine değil, varlığına pencereler açın. Öyle demiş değil mi? Onun için biz diyor, dillerini bilmediğimiz ve onlar bizi dinlemedikleri şu aciz mahluklardan ne bekleyebiliriz? Haydi buyurun bakalım. Güneş niye bize yardım ediyor? Niye hayvanlar yavrularını bizlere veriyor? Niye süt veriyorlar bize? Niye yumurta veriyorlar? Niye dünya üzerinde bizi gezdiriyor? Niye gece hizmet ediyor bize? Biz dillerini anladık da, anlaştık da, dövüştük de, kavga ettik de ya da cezbettik de böyle aşık oldular bize, hayran kaldılar. Öyle mi ya? Demek ki beni de kainatı da yaratan Malik bir, onları bana hizmetkar eden o zattır. Öyleyse ben kimden isteyeceğim? Ondan isteyeceğim. Hani o diyor görünmeyen zatı böyle görür gibi iman etmeyi Allah nasip etsin. Şu aciz mahluklardan ne bekleyebiliriz? Hem koca bir alemi bir memleket suretinde, bir şehir tarzında, bir saray şeklinde yapan, buradaki vermek istediğim mana şu. Yani alem kocaman ama sanki bir insan gibi kolay idare ediliyor. Alem kocaman bir memleket kolaylığında, mükemmelliğinde idare ediliyor. Alem kocaman bir saray mükemmelliğinde ve harikalığında idare ediliyor. Ya vurgu buna sürekli. Yani bu kadar büyük alem mükemmel idare ediliyor. Demek ki idare eden zatın kemaline işaret eder. Evet. Bu kadar baştan başa harika şeylerle dolduran, harika, harikulade, ne deriz biz? Harikulade bir iş yapmış diyoruz. Yani benzersiz anlamında. Kainattaki hiçbir şeyin benzeri yokken Allah onları benzersiz yarattı. Mesela kainat diye bir şey yoktu, Allah vardı. İlk defa Nur-u Muhammed'i yarattı. Var mıydı benzeri? Yoktu. Kainatta benzerli bir şey yok. İnsanlar bile birbirine benzemezler. Hepsi harikulade. Hakikaten benzersiz, hakikaten mucize. Onun için kainatta mucize olmayan bir tek şey gösteremezsiniz. Ne demek mucize? İnsanları yapmaktan aciz bırakan şey demek. Hadi bakalım, yıldız mı yapıyoruz? Taş mı yapıyoruz? Ağaç mı yapıyoruz? Toprak mı yapıyoruz? Göz mü yapıyoruz? Diş mi yapıyoruz? Hayır. Hiçbir şey yapamayız. Yaratan Allah. Onun için kainat baştan sona mucizelerle dolu. Allahu alem, tabi bunu ileride belki biraz daha diğer derslerimizde müzakere ederiz. Yani burada Üstad Hazretleri bir açıdan kainata bakarak akılla Allah'ın yüce bir yaratıcının varlığını idrak edebileceğimize işaret ediyor diye düşünülebilir. İmam Matur Hazretleri bu açıdan her insan en azından bir yüce varlığın, yaratıcının adını bilmese de, sıfatlarını bilmese de var olduğunu bilmesi gerekir demiş. Ama Eşari Hazretleri, peygamber gönderilmezse bundan sorumlu değil. Yani bulmasın, bulamaz anlamında değil. Ama bulamazsa bir yaratıcıyı, hani bir olan zatı bulamasa da bundan sorumlu olmaz demiş. Ama Üstad Hazretleri burada akıl denilen nimetin böyle bir tefekküre açık olduğunu ve tefekkür ettiğinde bunu bulabileceğini işaret ediyor diye anlasak inşallah hata etmiş olmayız. Demek ki bu hem koca bir alemi bir memleket suretinde, bir şehir tarzında, bir saray şekli yapan ve baştan başa harika şeylerle dolduran ve müzeyyenatın envaıyla tezyin eden ve ibret numa mucizatlarla donatan bir zat elbette bizden ve buraya gelenlerden bir istediği vardır. Evet. Onu tanımalıyız. Hem ne istediğini bilmekliğimiz lazımdır. Cenab-ı Hak bu hakikatleri kavramayı ve başka insanlara da münasip bir lisanla aktarmayı nasip eylesin. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.